Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lana illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قيمتي kardeşlerim Danimarka'da İlk konferansımızı düzenlemeyi nasip eden Rabbime hamd ederek başlıyorum. Allah Azze ve Celle yeryüzünü hiçbir zaman kılavuzsuz bırakmadı. İnsanın vazifesi yeryüzünde Allah'ı temsil etmek, Allah'ın istediği gibi bir toplum ve bir medeniyet meydana getirmek olduğu için insanın kılavuza ihtiyacı var. Kılavuz olmadan Allah'ın halifesi olabilmesi mümkün olmadığından Allah yeryüzünü hiçbir zaman peygambersiz bırakmadı. Eğer bir peygamberin göndermiş olduğu, bir peygambere verilen, bir peygamberin getirmiş olduğu dava yeryüzünden kalktıysa, bilinmez hale geldiyse, Allah Azze ve Celle mutlaka bir başka peygamber göndermiş ve mutlaka yeryüzüne bir kez daha müdahale etmiştir. İnsanın peygambere ihtiyacının olduğunun delili, tarih boyunca insanoğlunun sapmış olması. İnsan tarih boyunca peygamberlerin gösterdiği istikametin dışına çıktığı zaman saptı. Dolayısıyla insanın peygambere ihtiyacı var. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki biz hiçbir memleketi peygamber göndermedikçe azap etmedik. Bir peygamber bir memlekete gelmedikçe o millete azap edilmemiş olması insanoğlunun peygambere ihtiyacı olduğunu aklı doğru yolu bulamayacağını göstermektedir. Eğer akıl kafi gelmiş olsaydı o takdirde peygamber gönderilmeden de o topluma azabın gelmesi caiz olurdu. Peygamber gönderilmeden madem ki azap edilmiyor, demek ki akıl kafi gelmiyor. Allah Azze ve Celle'nin bizden ne istediğini aklımızla bilmemiz mümkün değil. Ortaya koyduğumuz kriterlerin, değerlerin nasıl sonuçlar doğuracağını bilmemiz mümkün değil. Hangi kanun ileride ne gibi sonuçlar doğurur, bunu anlamamız mümkün değil. İşte o yüzden Allah Azze ve Celle bu işi kendi üzerine almış ve inne aleyna lel huda buyurmuş. Doğru yolu göstermek bizim vazifemiz. Siz doğru yolu bulamazsınız. Akıl doğru yolu bulmak için yeterli değil. Akıl eğer kafi gelmiş olsaydı, doğru yolu bulabilseydi, dünya bugün bu sorunlarla karşılaşmazdı. Daha evvel de böyleydi. Peygamber Allah Resulü'nün peygamber olarak gönderilmesinden evvel
Sadece Keşmiş'te değil, sadece okuma yazılan bilinmeyen çağlarla değil, sadece eski Roma'da, eski Yunan'da, eski Arabistan'da değil, sadece Hristiyanlarla, Yahudilerle, putperestlerle değil, her tarafta bugün yeryüzünde bilim gelişmiş olduğu halde insan Kürtaj gibi bütün insanlığın başının belası olan şeyler, hırsızlığın, namussuzluğun, haksızlığın, emperyalizmin, her türlü cinayetin, uyuşturucunun, mafyaların, terör örgütlerinin varlığını her tarafta görürsünüz. Sadece eski zamanlarda değil, bazı kimseler o zamanlar bilim yoktu, artık bilim var, bilim bize yol gösterir dediler.
Yeryüzünde bilim geliştiği zaman, o zaman artık bu sorunlar kalmayacak diye düşündüler. Bilim gelişti, sorunlar bitmedi, daha da büyüdü. Demek ki insanın daima bir kılavuza ihtiyacı var. İnsan nefsinin terbiye edilmeye ihtiyacı var. Bilim insanın nefsini terbiye etmiyor. Bilim insanın insan olmasını sağlamıyor. Bilim insanın belki hayatını kolaylaştırıyor olabilir. Bilim insana hizmet veriyor. Matematikle, fizikle, kimya ile uzaya gidebilirsiniz. Uçak yapabilirsiniz. Ama insanı insan yapamazsınız. Medeni bir varlık durumuna getiremezsiniz. Onun nefsini terbiye edemezsiniz. İnsanın kutsi bir kaynağa ihtiyacı var. Hatasız olan, Allah'tan gelen, kutsal olan bir kaynağa ihtiyacımız var. İnsanın nefsi var, insanın şeytanı var, insanı aşağı doğru çeken yer çekimleri var, insanın çevresinde insanın doğru yolda gitmesine engel olan insanlar var. Akıl her zaman doğruyu bulamıyor. Doğruyu bulduğu zaman da ona uyması kolay değil. Doğruya uymak istediği zaman şeytan bırakmıyor. Doğruya uymak istediği zaman nefsi bırakmıyor. Doğruya uymak istediği zaman insanlar bırakmıyor. Dolayısıyla bütün bunlara karşı koyabilecek kutsal bir kaynağın bize talimat göndermesi gerekiyor. Bilim bize şu zararlıdır der. Haramdır diyemez. Şunu sana yasaklıyorum diyemez. Fakat Allah ve Resulü bunu söyleyebilir. Demek ki kıymetli kardeşlerim, insanın kutsal bir kaynağa ihtiyacı vardır. İnsana yeryüzünde bir vazife verilmiş. Yeryüzünü Allah'ı temsil edecek. Allah'ın istediği gibi bir medeniyet kuracak. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle İnsana böyle bir vazife verdiği halde nasıl olur da insanı başıboş bırakır? Böyle bir şey mümkün müdür? Hem insana vazife verecek, hem sonra insanı başıboş bırakacak. İstediğin gibi bir medeniyet meydana getir diyecek. Böyle bir şey mümkün değil. İşte Hazreti Adem'le insanlık başladı. İlk insan, aynı zamanda ilk peygamber. Demek ki yeryüzünde insanın peygamberliği, bir peygamberle başlamış olması, yeryüzündeki hayatın bir peygamberle başlaması ve on binlerce peygamberin gönderilmiş olması insanın kendi kendine doğruyu bulamayacağını göstermektedir. Hem doğruyu bulamıyor, bulduğu zaman da doğruya uyamıyor. Ve Allah Azze ve Celle'nin bizden ne istediğini insanın bilimle bulabilmesi mümkün değil. Allah nasıl bir insan olmamızı istiyor? Allah Azze ve Celle bize nasıl bir vazife veriyor? İnsanın nefsi nedir? Nefsin terbiye edilmesi nasıl mümkündür? İnsanın bunları kendisinin bilmesi mümkün değil. İşte yeryüzünde yaşarken hangi değerlere bağlı kalacak, nelere sahip çıkacak, ne hangi kanunlara bağlı kalacak, bunu insanın kendisinin tespit etmesi mümkün değil. İşte onun için Allah Azze ve Celle aralıklarla peygamber gönderdi. Hazreti Peygamber'in annesi Amine bir gün kendisinden bir nurun çıktığını görmüştü. Kendisinden çıkan nurun Suriye'deki Basra kalelerini aydınlattığını görmüştü. Ve kendisine bir ses şöyle sesleniyordu. O zaman Efendimiz de hamileydi. Sen karnında dünyanın önderi olacak olan bir şahsı taşıyorsun. O doğduğu zaman de ki Rabbim onu sana emanet ediyorum. Kötülüklere karşı onu sana emanet ediyorum. Ve sonra onun adını Muhammed koy. O zamana kadar Araplar Muhammed diye bir isim çok kullanmazlardı. Fakat Amine'ye böyle bir sesleniyordu. Sen karnında dünyanın önderi olacak olan, yeryüzünün lideri olacak olan, tüm dünyada, sadece Arabistan bölgesinde değil, sadece bir ırka gönderilmiyor. Hazreti Peygamber tüm insanlığa gönderiliyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim buyurur ki, onlara de ki ey Resulüm, inni Resulullah ileykum cemi'a, ben hepinize gönderilmiş olan peygamberim. Bir kavme gönderilmedim. Ben bir millete gönderilmedim. Ben belli bir zaman için gönderilmedim. De ki inni Resulullah ileykum cemi'a, ben hepinize gönderildim. Bütün alemlere uyarıcı olsun diye gönderildim. Yuhanna İncil'inde de aynı şekilde İsa Aleyhisselam Hazreti Peygamber'in müjdeler, Kur'an-ı Kerim de onun bu müjdeyi verdiğini bize bildirir. Hazreti İsa Aleyhisselam benden sonra ismi Ahmet olacak, Muhammed olacak olan bir peygamberi müjdelemek için size gönderildim diyordu. Ben gideyim ki o gelsin. Ben gideyim ki o gelsin. Yuhanna İncil'inde yakında dünyanın önderi olacak olan şahıs gelecek deniyordu. Tevrat'ta da peygamberimizin geleceğine işaret eden ayetler vardı. İncil'de de vardı. Allah Azze ve Celle bunların bir kısmını muhafaza etti. İncil'lerde Hazreti Peygamber'in geleceğine dair bilgiler var. Dünyanın önderi gelecek deniyor. Ve başka bir cümlesinde Matta İncil'inde, Markos'ta, Yuhanna'da, Luka'da, İncil'lerin tamamında Peygamberimizle ilgili bilgiler görürsünüz. Ve Hazreti Peygamber'e vahiy geldiği zaman onun ben okuma bilmem diyeceğini İşaya kitabında, Kitab-ı Mukaddes'te görebilirsiniz. Bu olay kimin başına geldi? İşaya kitabında bugün Kitab-ı Mukaddes olarak basılan Yahudilerin ve Hristiyanların kabul ettiği Kitab-ı Mukaddes'te İşaya kitabında bir meleğin geleceği, ahir zaman peygamberine vahyi getireceği ve ahir zaman peygamberine oku diyeceği, onun da okuma bilmem diyeceğini şu andaki Kitab-ı Mukaddes'te de görebilirsiniz. Allah Azze ve Celle o peygamberin geleceğini o zamandan haber etti. O peygamber diyor İncil'de, o peygamber gelecek ve dinsizlerin üzerine güçle gidecek. O peygamber başka peygamberlere benzemeyecek. O peygamber gelecek ve diğer peygamberler gibi dünyada mağlup olmayacak. Birçok peygamber dünyadayken mağlup oldu. Hedefine ulaşamadı. Bir kısmı şehit oldu. Fakat o son peygamberin galip geleceği ve yeryüzüne bir takım şeyleri yerleştireceği, insana uygun bir takım değerleri yerleştireceği İncil'lerde de bildiriliyor. O peygamber diyor adına. Sen o peygamber misin dediler. Hazreti İsa'ya hayır dedi. Sen kimsin dediler o halde. Sen İlya mısın? Hayır dedi. O halde sen kimsin dediler. O peygamber benden sonra gelecek demiştim. Ahir zaman peygamberi gelecek ve yeryüzüne hakimiyet tesis edecek. O peygambere galip gelinemeyecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde kendinden evvelki peygamberler tarafından da müjdelendi. Ve böylece dünyaya geldi ve yeryüzünde mücadeleye başladı. Mücadelesi esnasında elbette ki evvela kendi kabilesi tarafından zulümlere uğradı. Tevhidi anlatıyordu. Gelin diyordu, Allah'tan başka taptıklarınızı terk edin. Allah'tan başka ilahları terk edin. Onlar alışmışlardı. 2500 sene Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'den sonra bunlar putperest olmuşlar ve peygamberimize kadar putperest olarak gelmişler. O yüzden Efendimiz onları anlattığı zaman kabul edemiyorlar. Ve Hazreti Peygamber onları sadece la ilahe illallah'a davet etmiyor. Aynı zamanda ahirete inanmaya davet ediyor. Hesap vereceksiniz diyordu. Yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Eyahsebul insanu en yutrake suda. İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor? İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor? Hesap vereceksiniz. Hayatınızdan hesap vereceksiniz. O böyle söylediği zaman Mekkeliler karşı geliyorlardı. Özgür olmak istiyorlardı. Kafalarına göre yaşamak istiyorlardı. Halbuki insan Allah'ın dünyasında yaşıyor. Allah'ın dünyasında yaşayan özgür olarak yaşayamaz. İnsan Allah'ın kulu olarak yaşayabilir. Allah'ın dünyasında yaşıyor. Allah'ın verdikleriyle besleniyor. Allah'ın verdiği vücudu kullanıyor. Allah'ın verdiği havayı teneffüs ediyor. Ondan sonra da özgür olmak istiyor. İnsan özgür olamaz. İnsan nefsine karşı özgür olmalı. İnsan şeytana karşı özgür olmalı. İnsan insanlara karşı özgür olmalı. İnsan Allah'a karşı özgür olamaz. Eğer insan Allah'a kul olursa diğerlerine kul olmaktan kurtulur. Allah'a kul olan nefsine kul olmaktan kurtulur. Allah'a kul olan şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a kul olan insanlara kul olmaktan kurtulur. Fakat insanoğlu istediği gibi yaşamak istiyor. Efendimiz onlara ahireti anlattığı zaman karşı geliyorlardı. Çünkü onlar hesap soran bir Allah istemiyorlardı. Onların inandığı Allah'ı yaratan, rızık veren, kainatı idare eden ama insana karışmayan bir Allah'ım. İnsanın hayatına karışmayan bir Allah'ım. Ne yiyeceğine, neyi giyeceğine karışmayan bir Allah'ım. Helaller ve haramlar tayin etmeyen, farzlar ve haramlar tayin etmeyen bir Allah'ım. Onlar özgür olmak istiyorlar. Onların hayatına karışmayan bir Allah istiyorlar. Halbuki peygamber geliyor ve onlara karışan bir Allah'ı öğretiyor. Nasıl bir Allah? Hayatımıza karışan bir Allah. Nasıl bir Allah? Neyi yiyeceğimize, neyi giyeceğimize, suçlulara nasıl ceza vereceğimize karışan bir Allah. Bize kanunlar gönderen bir Allah. Peygamberimizin kabul edilmemesinin önemli bir sebebi buydu. İnsanlar özgür olmak istiyorlardı. Peygamberin varlığını kabul etmiyorlardı. Sadece Allah'ı kabul ediyorlar.
melekleri de kabul ediyorlar. Ama peygamber ve kitabı kabul etmiyorlar. Ahireti kabul etmiyorlardı. Neden? Allah'ı kabul edenler, melekleri kabul edenler, zekat bile verenler, hac yapanlar, Mekke'nin müşrikleri, putperestler hac da yapıyorlardı, Kabe'yi tavaf da ediyorlardı. Bunlar yapanlar neden peygamberi ve kitabı kabul etmezler? Çünkü onlar hayatlarına karışan bir Allah istemiyordu. Peygamber varsa, kitap varsa o takdirde özgür değiller demekti. Onlar ise özgür olmak istiyorlardı. Kıymetli kardeşlerim, bu sebepten dolayı peygambere karşı geliyorlardı. Rivayetlere göre anlıyoruz ki peygamberimizi defalarca öldürmek istediler. Ukbe bin Ebi Muayt bir seferinde gelmiş, peygamberimizin arkasından yaklaşmış, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i boynuna bir bez dolamış ve onu öldürmek istemişti. Efendimiz yere düştüğü zaman öldü zannedip bırakmış gitmiş. Hazreti Ebu Bekir koşarak gelmiş ve ona engel olmaya çalışmıştı. Ebu Bekir Sıddık bu zalime engel oluyor ve diyordu ki, bir insana Rabbim Allah dediği için mi bunu yapıyorsunuz? Rabbim Allah dediği için mi bir insanı öldürmek istiyorsunuz? Rabbim Allah, yani Allah'tan başka bir Rab tanımıyorum. Onun sıfatlarını başka bir varlığa vermiyorum. Sadece onu Rab olarak tanıyorum. Onun kanun koyma sıfatı da var. Onun insanların hayatına karışma hakkı var. Allah yetkili bir Allah'tır. Hayatımıza karışma yetkisine sahip olan bir Allah. Size bunu söylediği için mi onu öldürmek istiyorsunuz? Rabbim Allah dediği için mi bir insanı öldüreceksiniz? Efendimiz'i öldürmek istediler. Neden? Çünkü onların hayatına karışan bir Allah anlayışı öğretiyordu. Tevhidi öğretiyordu. Uluhiyette ve rububiyette Allah'ın ortağının olmadığını öğretiyordu. Allah'tan başkasına itaat edilmeyeceğini ve Allah'ın sıfatlarının insanlara verilemeyeceğini öğretiyordu. Sadece Allah'a itaat edileceğini ve Allah'ın sıfatlarını hiç kimseye veremeyeceklerini öğretiyordu. O yüzden ona karşı geliyorlardı. Bazıları tükürüyordu, bazıları küfrediyordu, bazıları üzerine toprak atıyordu. Allah Resulü bir hadiste buyurur ki, öyle şeylerle karşılaştım ki, öyle olaylar başıma geldi ki, öyle zor günler geçirdim ki, Bilal'in koltuğunun altına saklamış olduğu bir avuç yiyecekle bir ay idare ederdim. Bir ay bir avuç yiyecekle idare ederdim. Kendisini neden kabul etmiyorlardı? Ebu Leheb, amcası Ebu Leheb bir gün soruyordu kendine. Dedi ki, ey yeğenim, senin anlattığın bu davayı kabul edersem, la ilahe illallah dersem bana ne var? Efendimiz sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem buyurdu ki, başkalarına ne varsa sana da o var. Ebu Leheb dedi ki, bana fazladan bir şey yok mu? Ben senin amcanım ve ben Mekke'nin önde gelenlerindenim. Bana ayrıca fazla bir makam yok mu? Efendimiz hayır dedi. O zaman ben böyle bir dini kabul etmiyorum demişti Ebu Leheb. Madem ki bu din benimle başkalarını eşit olarak görüyor, ben böyle bir dini kabul etmiyorum dedim. Demek ki kafirlerin kabul etmeme sebeplerinden birisi buydu. Din onları eşit olarak görüyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar bir tarağın dişleri gibidirler buyurur. Bir tarağın dişleri nasıl ki eşit ise insanlar da öyle eşittirler buyuruyordu. Kabul etmeyenlerin kabul etmemesinin bir sebebi buydu. Efendimizin insanlara getirmiş olduğu o değerler onların işine gelmiyordu. Hazreti Peygamber sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem onlara İslam'ı anlattığı zaman Mekke'nin önde gelenleri kendi saltanatlarının yıkılacağını düşündüler. Onlar Mekke'ye hakimler. Onların dediği oluyor. Peygamberin davası ise Allah'ın dediğinin olması. Onların dediği değil, Allah'ın dediğinin olmasını istiyorlar. İstiyor Hazreti Peygamber. İşte bundan dolayı kabul etmek istemiyorlardı. Ve Allah Resulüne karşı her türlü oyunu planlıyorlar ve tekliflerde bulunuyorlar. Onu bu davadan vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Mekkeliler kendilerini diğer kabilelerden bile üstün görüyorlardı. Ama peygamber geliyor ve onların eşit olduğunu söylüyor. İşte bu yüzden kabul etmek istemiyorlardı. Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem onları hem tevhide davet ediyor, Allah'tan başka bir ilah ve bir otorite tanımayacaksınız, sadece onu kabul edeceksiniz, sadece Allah'ın dediği gibi yaşayacaksınız diyordu. Çünkü bu Allah'ın hakkıdır. Madem ki dünya onundur, o halde onun dediği olmalı. Madem ki en iyi bilen Allah'tır, o halde onun dediği olmalı. Madem ki tüm insanlar eşittir, o halde insanlarla eşit olmayan Allah'ın dediği olmalı. Madem ki insanlar geleceği bilmiyor, sadece Allah'tır geleceği bilen, koyduğu kanunların nasıl sonuçlar doğuracağını sadece Allah bilir, insanlar bilemez. O halde onun dediği olmalı. Her insanın bir menfaati var. Herkes kendi menfaatine göre kanun koyar. Hiçbir menfaati olmayan birisinin dediği olmalı. O kanun koymalı. İşte o da Allah'tır. İnsandan hiçbir menfaati olmayan, hiçbir menfaati olmayan birisinin dediği olmalı. İşte o Allah'tır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara bunu söylüyordu. Sizin dediğiniz değil, Allah'ın dediği olmalı diyordu. Bu onların işine gelmiyordu. Onlar toplumun kodamanları, toplumun zenginleri, kendilerinin dediğinin olmasını istiyorlar ve Hazreti Peygamber'e zulmediyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara kardeşliği getiriyordu. Kardeş olacaksınız diyordu. Tüm müminler kardeştir buyuruyor Kur'an. İnnemel mu'minûne ihvem. Müminler ancak kardeştirler. Hazreti Peygamber'in getirmiş olduğu bu değer yeryüzünde barışın sağlanması için ne kadar önemlidir. Kardeşliği hiçbir kanun gerçekleştiremez. Kanunlar kardeşliği sağlayamazlar. İstediğiniz kanunu getirin. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle onlar sen yeryüzünde ne kadar altın varsa, gümüş varsa, yeryüzünde ne kadar mal mülk varsa hepsini harcasaydın gene onları kardeş yapamazdın. İnsanları kardeş yapabilmek kutsi bir değerle mümkün olabilir. Kutsal olmayan bir şey insanları kardeş yapamaz. Hazreti Peygamber geliyor ve onları kardeş yapıyordu. Abdurrahman bin Avf radıyallahu an bir seferinde büyük bir kervanla geliyordu Medine'ye. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Diyor ki Medine sallandı adeta. 700 deveyle kervan şehre girdi ve herkes kervana doğru koştu ve Efendimiz'e haber verildi. Abdurrahman bin Avf'ın kervanı geliyor ya Resulallah dediler. Efendimiz buyurdu ki Abdurrahman'ın cennete emekleyerek girdiğini görüyorum. Cennete emekleyerek giriyor. Bunu kendisine haber ettiler. Abdurrahman bin Avf'a dediler ki Allah Resulü senin hakkında böyle söylüyor. Cennete emekleyerek girdiğini söyledi. Abdurrahman bin Avf geldi peygamberimizin yanına. Ya Resulallah dedi, sen böyle mi söyledin? Evet dedi Allah Resulü. Ya Resulallah ben cennete emekleyerek girmek istemiyorum. Ben cennete dimdik girmek istiyorum. Emekleyerek değil, dimdik ayakta girmek istiyorum. Ve 700 develik o kervanın tamamını bağışlıyorum dedim. Kardeşlerime bağışlıyorum. Hem develeri hem de develerin üzerindeki taşıdığı yükleri, o kıymetli malları hepsini Allah yolunda bağışlıyorum. Ben cennete dimdik girmek istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir nesil meydana getiriyordu. Onlara kardeşliği öğretiyor, yardımlaşmayı öğretiyordu. Bir seferinde bir misafir gelmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim bu misafirimi kim evine götürecek, kim onu ağırlayacak dedi. Bir rivayete göre Zeyd bin Sehl ben dedi ya Resulallah ben evime götürürüm ve senin misafirini ağırlarım. Götürdü evine. Allah Resulü'nün misafiri. Kendi evinde bir şey yok. Peygamberimizin evinde bir şey olmayınca Efendimiz başkalarına teklif etmişti. Ve Zeyd radıyallahu an onu evine götürdü. Ve sonra hanımına sordu. Evde yiyecek bir şeyler var mı? Kadıncağız dedi ki bir avuç kadar bir şey var. Biraz yemek var. Fakat o da ancak çocuklara yeter. Onlara ayırmıştım. Kadının kocası ona dedi ki sen çocukları erkenden uyut. Akşam karanlık olmadan sen çocukları yatır. O yemeği onlara verme. Misafirimizi ayıralım. Getir misafirin önüne koy. Akşam karanlık olduktan sonra misafirin önüne koy. Ve mumu da yanlışlıkla söndürmüş gibi yap. Karanlık olsun. Yemek ancak misafire yeter. Ben de yemeyeceğim. Fakat misafir benim yemediğimi görmesin. Mumu söndür. Karanlık olsun ortam. Ve bu şekilde yemeği tamamen misafir yesin. Allah Resulü'nün misafiri. O şekilde yaptılar. Çocukları erkenden yatırdı ve karanlık olduğu zaman yemeğe getirdi ve sonra mumu da yanlışlıkla söndürmüş gibi yaparak söndürdü ve o sahabi Zeyd bin Sehl de yemekten yemedi, misafir yediğini zannetti ve sabah oldu. Efendimiz buyurdu ki dün gece ne oldu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dün gece ne oldu diye sordu. Zeyd bir şey olmadı ya Resulallah dedi. Senin misafirini götürdüm ve ona bir şeyler yedirdim, yatırdım. Efendimiz buyurdu ki hayır, bir şeyler olmuş olmalı. Çünkü dün gece bir ayet nazil oldu. Haşr suresinin 10. ayeti. Ve yusirun ala enfusihim ve lev kana bihim hasasam. Onlar kardeşlerini tercih ederler. Kendi nefislerini değil, kardeşlerini tercih ederler. Kendi ihtiyaçları olsa bile. Bu ayet nazil oldu. Dün gece bir şey olmuş olmalı. İşte o zaman Zeyd başından geçen bu olayı anlatmak zorunda kaldı. Çünkü zaten Allah Azze ve Celle peygamberimize haber etmişti. Ve yusirûne ale enfusihim velev kâne bihim hasasa. Kendi ihtiyaçları olsa bile onlar kardeşlerini tercih ederler. Böyle bir kardeşlik meydana getiriyordum. Birisine bir koyun kellesi hediye edilmişti. Bir fakir Müslümana. Birisi koyun kesmiş ve koyunun kellesini bir kardeşine hediye etmişti. O da komşusuna hediye etti. O da bir başkasına hediye etti. O da bir başkasına hediye etti. 7 tane evi dolaştı. Bir koyunun kellesi 7 ev dolaştı. Aynı kimseye geri geldi. O kişi baktı ki kendisinin gönderdiği koyunun kellesi. Sonra mesele anlaşıldı. Her birisi kendi ihtiyacı olduğu halde onu bir başkasına gönderiyordu. Hazreti Peygamber'in öğretmiş olduğu kardeşlik böyle bir kardeşlik idi. Bunu kanunla başarabilir misiniz? Bunu tüzükler, genelgeler yayınlamakla bunu başarabilir misiniz? Bunu ancak peygamberler başarabilir, bunu ancak vahiy başarabilir, bunu ancak Allah Azze ve Celle'den gelen esaslar başarabilir. Hazreti Peygamber insanları ümmet olmaya davet ediyordu. Ümmet olacaksınız diyordu. Onlar ırk devleti, ırk idiler. Aşiret durumundaydılar. Aşiretleriyle övünüyorlardı. Hazreti Peygamber onların o değerlerini değiştiriyordu. Bütün alanlarda inkılaplar gerçekleştiriyordu. Bütün alanlarda. Sadece inanç esaslarında değil, sadece ibadette değil, ahlak alanında da, muamelatta da, alışverişle ilgili de, savaşla ilgili, barışla ilgili bütün meselelerde Hazreti Peygamber inkılaplar gerçekleştiriyor, devrimler yapıyordu. Onlar ırkçıydılar. Araplar ırkçıydılar. Kendi ırklarıyla övünüyorlardı. Peygamberimiz ise onlara ümmet anlayışını kazandırıyordu. Müminler bir ümmettir. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanların hayrı için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. İnsanların iyiliği için yaratıldınız. Ümmet olarak yaratıldınız. Irk olarak ırkçılık yapasınız diye yaratılmadınız. Peygamberimiz buyuruyordu ki Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'a üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Siyahın beyaza, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Sarının kırmızıya, kırmızının sarıya üstünlüğü yoktur. Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık uğrunda savaşan bizden değildir. Irkçılık uğrunda ölen bizden değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara yeni kriterler öğretiyordu. Yeni bir bakış açısı kazandırıyordu. Onlara neye nasıl bakmaları gerektiğini öğretiyordu. Ümmet anlayışı kazandırıyordu. Yeryüzünde vazifeli olan topluluk demek ümmet. Ümmet yeryüzünde Allah'ın görevlendirdiği toplum demek. Bir vazife için görevlendirilmiş olan toplum demek. Ümmet bir vazifesi olan, yeryüzünün imamı olmak üzere, yeryüzünün liderleri olmak üzere görevlendirilmiş olanlar demek. Peygamberimiz onlara bu anlayışı kazandırıyordu. Siz yeryüzünün liderleri olmak üzere görevlendirildiniz diyordu. Her peygamber bir ümmet meydana getirir. Fakat daha sonra insanlar ırkçı olurlar. Ümmet anlayışını bırakırlar. Çünkü ümmet bütün dünyadan sorumlu olan demektir. Ümmetseniz bütün dünyadan mesulsünüz. Ama bu zor olunca o zaman insanlar cennetin kolay yollarını ararlar ve cennetin kolay yollarını bulurlar. Yahudiler biz dediler Allah'ın özel kullarıyız. Nahnu ebnaullah ve ehibbau. Biz Allah'ın oğullarıyız ve Allah'ın sevgilileriyiz dediler. Kur'an-ı Kerim onlara cevap verir. Siz Allah'ın sevgilileriyseniz neden Allah size azap ediyor? Allah'ın oğullarıysanız Allah size neden azap ediyor? Cennetin kolay yolunu arıyorlardı. İbadet yapmayacaklar, haramlardan kaçınmayacaklar, yeryüzünde Allah'ın istediği gibi bir medeniyet meydana getirmeyecekler, bunun mücadelesini vermeyecekler, bedavadan cennete gidecekler. Bunun için tek çözüm yolu bu. Kendilerini Allah'ın özel kulları olarak görecekler. O yüzden bu anlayışı geliştirdiler. Biz Allah'ın sevgilileriyiz dediler. Halbuki Allah onları ümmet olarak yaratmıştı. Onlara buyuruldu ki enni faddaltukum alel alemin. Sizi alemlere üstün kıldım. Allah Yahudilere böyle söylemişti. Sizi alemlere üstün kıldım. Yani size bir vazife verdim. Vazifenizle üstün oldunuz. Ama vazife yapmak kolay değil. Tüm dünyadan sorumlu olmak kolay değil. Farzları yerleştirmek, haramlara karşı mücadele etmek kolay değil. İşte o zaman kendilerini Allah'ın özel kulları olarak görmek istediler. Ve bu şekilde düşünerek bedava cennete gitmek istediler. Hristiyanlar da onların devamı olarak İsrail oğullarına geldi Hazreti İsa Aleyhisselam. Yani Yahudilere gelmişti. Hristiyanlar da onlardan bu fikri almışlardı. Ve dediler ki Hazreti İsa Aleyhisselam geldi ve bizim yerimize çarmıha gerildi, acılar çekti, bu şekilde öldü ve bizim günahlarımız bağışlandı. Halbuki Hazreti İsa'nın gelmesiyle çarmıha gerilmedi ama çarmıha gerilmiş olsaydı bile, acılar içinde ölmüş olsaydı bile neden diğer insanların günahları bağışlansın? Bunun hiçbir mantığı yok. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı Allah Azze ve Celle kurtardı. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ İsa'yı öldüremediler ve onu çarmıha geremediler. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Ama onlara benzeri gösterildi. Yani Kur'an buyuruyor ki Hazreti İsa çarmıha gerilmedi. Onlar Hazreti İsa'nın hem Tanrı olduğunu söylediler, hem de çarmıha gerildiğini iddia ettiler. Eğer Tanrıysa kulları tarafından mı çarmıha gerildi? Nasıl bir Tanrı? Kulları tarafından çarmıha gerilen, öldürülen bir Tanrı olabilir mi? Mantıklı mıdır? Ve öyle olmuş olsa bile, İsa Aleyhisselam çarmıha gerilmedi ama öyle olsaydı bile neden insanların günahları bağışlansın? İsa'nın çarmıha gerilmesiyle neden diğerlerinin günahları bağışlansın? Bunun bir mantığı var mıdır? Bedava cennet arayışıdır bu. Hiçbir şey farz olmayacak, hiçbir haram olmayacak, ve bedava cennete gidilecek. Ümmet olarak görev yapılmayacak. Yeryüzünde Allah'ın istediği gibi bir medeniyet meydana getirme mücadelesi verilmeyecek. Ama buna rağmen cennete gidilecek. Ümmet sorumlu olan topluluk demek. Sorumluluktan kaçanlar, bedava cennet arayanlar hep böyle şeyler, böyle inançlar geliştirdiler. Hazreti Peygamber bize ümmet olduğumuzu hatırlatır. Siz bir ümmetsiniz ve yeryüzünden sorumlusunuz. Yeryüzünde olan bitenlerden Allah size hesap sorar. Ümmet olmak zor. Irkçı olmak kolay. Sadece kendi ırkını düşünmek kolay. Bütün dünyayı düşünmek zor. İşte o yüzden insanlar ırkçılığı tercih ettiler. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bize ümmet anlayışını getirdi. Bize böyle bir değer kazandırdı. Bugün Avrupa ümmet olma yolunda ilerliyor. Avrupa devletlerinden devletleri arasında sınır yok. Avrupa'nın birçoğunda para birimi ortak. Kriterler, değerler ortak. Birçok şeylerini birleştirdiler. Bir ümmet olmaya doğru gidiyorlar. Bir taraftan kendileri ümmet olma yolunda ilerlerken Müslümanların ise ırk devletlerine bölünmelerini sağlıyorlar. Türkiye, Suriye, Mısır, Arabistan, Kuveyt, aşiret, ırk bizi bölüyorlar. Kendileri ise birleşiyorlar. Avrupa Birliği adı altında ümmet olma yolunda ilerliyorlar. Müslümanlar bu tuzağa düşmemelidirler. Allah Azze ve Celle Peygamberimizin diliyle bizden ne bekliyor bize bunları öğretti. Hazreti Peygamber ırkçılığı kaldırdı. Bir gün Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh Bilal Habeşi'ye kızdı ve ağzından yanlışlıkla bir kelime çıktı. Bilal'e ey siyah kadının oğlu dedi. Ey zenci dedi. Bunun üzerine Bilal'in zoruna gitti ve gidip bunu peygamberimize söyledi. Ya Resulallah, Ebu Zer bana böyle söyledi. Ey siyah kadının oğlu dedi. Efendimiz Ebu Zer'e kızdı ve dedi ki ya Ebu Zer, bilmiyor musun ki bu dava kaldırıldı? Bilmiyor musun? Siyah beyazın farkı yok. Bilmiyor musun? Beyaz kadının oğlunun siyah kadının oğluna üstünlüğü yok. Beyazın siyaha üstünlüğü yok. Üstünlük ancak takva iledir. Bilmiyor musun? Ölçüyü aştın, sınırını aştın. Bunun üzerine Ebu Zer çok pişmanlık duydu ve yüzünü yere koydu. Dedi ki vallahi ya Resulallah, ben hata ettim. Bilal gelsin ve benim yüzümü ayaklarıyla bassın. Bilal gelsin ve ayaklarıyla benim yüzüme bassın. Bilal bunu yapmadı tabii ki. Fakat hatasını anlamıştı Ebu Zer. Efendimiz böyle bir değer anlayışı yerleştiriyordu. Takva iledir üstünlük. Irkla üstünlük yok. Kur'an-ı Kerim ya eyyühennas der. Ey insanlar. Ya eyyühellezine amenu buyurur. Ey Müslümanlar, ey müminler. Ya eyyühel kafirun der. Ey kafirler. Allah Azze ve Celle ya tüm insanlara hitap eder ya da inanç topluluklarına hitap eder. Türk'e, Kürt'e, Arap'a hitap etmez. Hazreti Peygamber insanlığa böyle bir değer kazandırdı. ne kendisi ne de Kur'an-ı Kerim. Ey Türkler, ey Kürtler, ey Araplar şeklinde hitap etmedim. Ey insanlar dedim. Ey kafirler dedi. Ey Müslümanlar dedi. Ey münafıklar dedi. Sürekli olarak inancı öne çıkardım. Küçük kafalar insanların ırklarına bakar. İnsanların malına bakar. İnsanların makamına bakar. Orta kafalar insanların fikirlerine, ideolojilerine bakar. Büyük kafalar ise insanların insani değerlerine, insanların takvasına, insanların inandığı inançlarına bakarlar. Bir insan kendisinin kafasının küçük mü, orta bir kafa mı, büyük bir kafa mı olduğunu anlamak istiyorsa neye önem verdiğine bir baksın. Eğer insanların ırkına önem veriyorsa, mala mülke önem veriyorsa, makama önem veriyorsa küçük kafalıdır. Eğer ideolojilerin peşinden gidiyorsa orta kafalıdır. Büyük kafalı olmak istiyorsa inanç üzerinde durmalıdır. Çünkü insan ırkını kendisi tayin etmez. Çünkü insan mal ve mülkle değer kazanmaz. Peygamberimiz buyuruyor ki bir zaman gelecek, insanların en çok önem verdikleri mideleri olacak. İnsanların şerefleri malları olacak. İnsanların kıbleleri, döndükleri yönleri, eşleri olacak, kadınları olacak ve insanların dini imanı da paraları olacak. Allah Resulü nasıl bir değer kazandırmak istiyor bize? Demek istiyordu ki ey insanlar, yemeğe önem vermeyin. Ey insanlar, mala mülke önem vermeyin. Ey insanlar, eşlerinize, şehvetlerinize tapmayın. Ey insanlar, dininiz, imanınız para olmasın. Siz bir insan zengine zenginliğinden dolayı hürmet ederse dininin üçte ikisi gider. Hazreti Peygamber böyle buyurmak suretiyle bize bir değer kazandırıyordu. Bir şey yerleştiriyor. Eğer değerinizi kaybetmek istemiyorsanız, insan şerefli bir varlık olarak yaratılmış. Şerefini muhafaza etmeli. Kendisi gibi kullara kulluk yaparsam, Allah'a değil de insanlara itaat edersen, nefsine itaat edersen, şeytanına itaat edersen, zengine hürmet edersen, makama hürmet ederse insanlık şerefini kaybeder. Hazreti Peygamber insana neye değer vermesi gerektiğini öğretiyor. Mala mülke mi değer verecekler? Neye değer verecekler? Irka mı değer verecekler? İnsanların ırkına mı bakacaklar? Neyine bakacaklar? Hazreti Peygamber takvaya bakın buyuruyordu. Kim üstündür? Kim daha fazla takva ise, kimde insani değerler hakim ise, işte o üstündür. Bu insanın yüceltilmesidir. Demek ki insan yüce bir varlıktır ve önemli şeylere önem vermelidir. İnsan farkında olmadan kıymetsiz şeylere kıymet veriyor, kıymetli şeylere de kıymet vermiyor. Mesela ırkına önem veriyor. Halbuki ırkını kendisi tayin etmiş değil. Anasını babasını kendisi tayin etmiş değil. Ve insan eğer Allah katında ırkın bir ehemmiyeti olsaydı Allah Azze ve Celle ırklara seslenirdi. Fakat tam tersine Kur'an-ı Kerim ya eyyuhennes inna halaknakum min zekerin ve unsa, ey insanlar sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Sonra sizi millet millet, aşiret aşiret yaptık, tanışasınız diye. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ. Allah katında en üstününüz, en çok takva sahibi olanınızdır. Yani Allah Azze ve Celle ırka bir kıymet vermiyor. Hepinizin kökü Adem ile Havva'dır buyuruyor. Allah isteseydi 10 Adem 10 tane Havva yaratırdı. Bir Adem bir Havva yarattı ırkçılık olmasın diye. Bir Adem bir Havva yaratınca kardeşler arası evlilik olmak zorunda kaldı. Bir Adem varsa dünyada, bir Havva varsa, dolayısıyla kardeşler arası evlilik olmak zorunda. Allah Azze ve Celle buna razı olmuştur. Bu senenin erkeği ile diğer senenin kızı evlenecektir. Allah buna razıdır. Kardeşler arası evliliğe Allah razıdır. 10 tane Adem, 10 tane Havva yaratmamıştır. Çünkü o zaman insanlar bir anne babadan dünyaya gelmemiş olurlar ve bir anne babadan dünyaya gelmedikleri için birbirlerine karşı üstünlük taslayabilirler. Birbirlerine karşı üstünlük taslamasınlar diye Allah Azze ve Celle bir Adem ve bir Havva yarattı. Hepinizin kökeni aynıdır dedim. Hazreti Peygamber ırkçılığın kökünü kazımış oldu bu şekilde. Ve insanlara neye kıymet vereceklerini öğretiyordu. Zenginliğe mi kıymet vereceksiniz? Dünya nimetlerine mi kıymet vereceksiniz? Yoksa insana mı kıymet vereceksiniz? Bunu öğretiyordum. İslam'a göre dünya nimetleri kıymetsiz, dünya hayatı ise kıymetlidir. Kur'an-ı Kerim buyurur ki: "Zuyyina lin-nasi hubbu şehavati minen-nisa'i vel-benin vel-kanatiril-mukantarati minez-zahabi vel-fidda vel-hayli'l-musavvamati vel-en'ami vel-hars." İnsanlara kadınlar, oğullar, altınlar, kilo kilo altınlar ve gümüşler, hayvanlar, tarım, ziraatçılık, meyve bahçeleri insanlara hoş gösterir. İnsanlar bunların peşinden gider. Ama zalike meta'ul hayati dunya. Bunlar dünya hayatının basit şeyleridir. Bir geçimliktir. Geçinesiniz diye bunlar verildi. Bunların bir kıymeti yoktur. Vallahu indahu husnul me'ab. Asıl varacağınız yer Allah katındadır. Allah Azze ve Celle neye önem vermemiz gerektiğini öğretiyor. Bunlar, bu sayılan şeyler, bunların bir kıymeti yok. Dünya nimetlerinin bir kıymeti yok. Ama Kur'an'a göre dünya hayatı kıymetli. Dünya hayatını kullanacaksınız ve ahireti kazanacaksınız. Dünya nimetlerine değil, dünya hayatına önem vereceksiniz. Bir insan dünya nimetlerine önem vermezse, fakir olsa bile intihar etmez. Bunalımlara girmez. Çünkü dünya nimetlerine önem vermemektedir. Ama dünya nimetlerine çok önem verirse, on dünya nimetlerini ele geçiremediği zaman bunalıma girer ve hatta intihar eder. Dünyanın en zengin devletlerinde en fazla intihar olayları oluyor. En fazla intihar olayları en zengin devletlerde oluyor. Bunun sebebi bu. Yani insan dünya nimetlerine çok önem verdiğinde, o nimetler eline geçmediği zaman bunalıma giriyor ve intihar ediyor. Ama dünya nimetlerine önem vermeseydi, dünya hayatına önem verseydi, o takdirde böyle olmayacaktı. Nasılsa önemli değil diyecekti. dünya nimetlerini önemsemeyecekti, bunalıma da düşmeyecekti. Ya da dünya nimetlerini ele geçirdiği zaman, zengin olduğu zaman, makam sahibi olduğu zaman, o zaman da şımarıyor, kendinin spermden yaratıldığını unutuyor, topraktan yaratıldığını unutuyor, şımarıyor ve dünyada ilahlık taslamaya başlıyor, benim dediğim olur demeye başlıyor. Neden? Çünkü dünya nimetlerine çok önem veriyor. Dünya nimetlerine çok önem veren kimse, o nimet kavuştuğu zaman Firavun kesilir, Karun kesilir ve benim dediğim olacak demeye başlar. Önem vermiş olduğu dünya nimetlerine sahiptir. Ama diğer taraftan dünya nimetlerini ele geçiremezse, o takdirde de bunalıma girer ve hatta intihar eder. Dünya nimetlerine önem veren insanın sonu budur. Ya intihara kadar gider fakir ise, bunalımlara girer, yahut da zengin ise şımarır ve çok önem verdiği dünya nimetleri elinde olduğu için artık firavunlaşır ve benim dediğim olacak demeye başlar. İşte Hazreti Peygamber bunu yerleştirmeye çalıştı. Dünya nimetleri önemli değil. Bütün dünya sizin olsa önemi yok. Bir zengine zenginliğinden dolayı hürmet ederse dininin üçte ikisi gider diyerek insanı şerefli hale getiriyor. Ey insan, sen şereflisin. Dünya nimetlerinin önünde, zenginliğin önünde, malın mülkün önünde iki büklüm olmayacaksın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanın şerefini öğretti. Kutsi bir hadiste Allah Azze ve Celle buyurur ki, Peygamberimiz Rabbinden rivayette bulunuyor. Allah buyurdu ki diye başlıyor. Allah Azze ve Celle buyurur ki, kıyamet gününde bir kuluna diyecek ki, ey kulum, hasta oldum, beni ziyarete gelmedin. Kul der ki, ya Rabbim, nasıl olur, sen alemlerin Rabbisin, hasta olmazsın ve ben seni nasıl ziyaret edeyim? Allah buyurur ki, filan kulum hasta olmuştu, onu ziyarete gitseydin, beni onun yanında bulurdun, sanki beni ziyaret etmiş gibi olurdun. Acıktım, bana yemek vermedin. Kul der ki, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin, hem ben sana nasıl yemek vereyim? Buyurur ki, filan kulum acıkmıştı, senden yemek istemişti, ona vermedin, ona verseydin beni onun yanında bulurdun, sanki bana yemek vermişsin gibi kabul ederdim. Susadı, su vermedin. Kul der ki, ya Rab, sen alemlerin Rabbisin, ben nasıl sana su vereyim? Allah der ki, filan kulum susamıştı, ona su verseydin beni onun yanında bulurdun, sanki bana su vermişsin gibi kabul ederdim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ne anlatmaya çalışıyor? Bu kutsi hadisle bize neyi öğretmeye çalışıyor? İnsanın Allah katındaki kıymetini öğretiyor. İnsan bu kadar kıymetli. İnsana bir bardak su verdiğin zaman sanki Allah'a vermişsin. Bir tabak yemek verdiğin zaman sanki Allah'a vermişsin. Allah Azze ve Celle insan ne kadar yükseltiyor, ne kadar yüceltiyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adaleti öğretiyordu. adaletsiz bir toplum, kızlarını diri diri toprağa gömen bir toplum, kan davaları olan bir toplum, faizle insanların kanının emildiği bir toplum. Hazreti Peygamber geliyor, kan davalarını kaldırıyor, geliyor faizi kaldırıyor ve insanların arasında eşitliği meydana getiriyor ve insanlara neye önem vermeleri gerektiğini öğretiyor ve adaleti gerçekleştiriyor. Ondan adaleti öğrenenlerden Hazreti Ömer, ona bir gün bir mektup geldi. Mısır'dan bir mektup. Mısır valisi Amr bin As'ın oğlu birisiyle yarış yapmış, at yarışı yapmışlar ve o valinin oğlunu yenmiş. Bunun üzerine valinin oğlu, sen nasıl beni yersin, ben valinin oğluyum demiş ve ona bir tokat vurmuştu ve o şahıs da bu olayı Hazreti Ömer'e bildirdi. Hazreti Ömer olayı öğrenir öğrenmez derhal mektup yazdı. Koskoca Mısır valisi Amr bin As'ı çağırdı. Derhal gel dedim. Çocuğunu da al ve derhal gel. Hazreti Ömer'den mektup gelir de Mısır eyaletinin, koskoca Mısır eyaletinin valisi olsa bile Amr bin As gelmiyorum diyebilir mi? Hazreti Ömer'den mektup gelecek ve o kalkıp gelmeyecek. Korku içerisinde çocuğunu aldı ve kalktı geldim. Olayı anlattı Hazreti Ömer. Senin oğlun böyle böyle yapmış. Kendisini yenen bu genci tokatlamış. Sana güvenerek, sen babasısın diye, valinin oğlu olduğu için sana güvenerek bunu yapmış. Olayı ortaya çıkardı. Olayın böyle olduğu anlaşıldıktan sonra o dayak yiyen gence dedi ki Hazreti Ömer, kalk kısas yap, sana vuran bu çocuğa, bu valinin çocuğuna sen de vur. Kalktı ve ona kısas yaptı. Valinin çocuğu olduğu halde ondan hakkını aldı. Bu kadarla da kalmadı Hazreti Ömer. Bir de babasına da vur dedi. Koskoca Mısır valisi. Ona da vur dedi. Eğer o çocuk babasına güvenmeseydi bunu yapmazdı. Demek ki babasına güvenmiş. O da suçludur. Çocuk dedi ki, ya Emirel Müminin, benim babasıyla bir işim yok. Valinin haberi yok. Valinin bu işte bir kabahati yok. Çocuğu bana karşı bunu yaptı. Ben ona böyle bir şey yapmak istemiyorum. Vali de dedi ki, evet ya Emirel Müminin, vallahi benim haberim yok. Böyle bir olay olmuşsa da ben bilmiyorum. Neyse dedi Hazreti Ömer, bağışladı ve bu şekilde Hazreti Peygamber'den adaleti öğrenenler adaleti gerçekleştiriyorlar. Eşitliği öğrenenler eşitliği gerçekleştiriyorlardı. Bir gün zengin bir kadın Peygamberimiz döneminde bir hırsızlık yaptı. Şerefli bir kadın, şerefli bir ailenin çocuğu. Efendimiz elinin kesilmesine hükmetti. İslam'ın hükmü budur. Sebepsiz yere, açlık gibi bir sebep olmaksızın birisinin malını çalarsa hüküm budur. Ve araya bazılarını koymaya kalkıştılar. Çünkü kadın tanınmış bir kadının ve tanınmış bir ailenin çocuğu. Efendimiz'e Üsame'yi gönderdiler. Üsame geldi ve Peygamberimize yalvardı. Ya Resulallah, bu kadın önemli bir ailenin çocuğu. Bunu bağışlasan olmaz mı ya Resulallah? Efendimiz buyurdu ki, vallahi kızım Fatıma olsaydı bile gene elini keserdim. İnsanlar arasında böyle bir ayrım yapamayız. Vallahi benim kızım olsaydı bile gene cezalandırırdım. Allah'ın Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bu şekilde onlara adaleti öğretiyordu. Onlara nefisleri terbiye etmeyi öğretiyordu. Kad eflaha men zekkaha. Nefsini terbiye eden kurtulmuştur. Nefsini terbiye etmeyen helak olmuştur. Hazreti Peygamber onlara nefislerin terbiyesinin yolunu, yöntemini öğretiyordu. Nasıl nefisleri nasıl terbiye edecekler? Onu öğretiyordu. Zühdü ve takvayı öğretiyordu. Çünkü o nefisler terbiye etmek için gelmiş ve gönderilmiş idi. Hazreti İbrahim aleyhisselam 2500 sene kadar önce Peygamberimiz için dua etmişti. Rabbena veb'as fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayetik ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim. İbrahim ve oğlu İsmail Allah'a yalvarmışlar ve ahir zamanda bir peygamber göndermesini istemişler ve demişlerdi ki, ya Rabbi, onların içinden onlara bir peygamber gönder, senin ayetlerini onlara okusun ve onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları temizlesin, onların nefislerini temizlesin. Hazreti İbrahim'in duası kabul oldu. O yüzden Efendimiz buyurur ki, ben atam İbrahim'in duasıyım, annemin rüyasıyım, İsa, kardeşim İsa'nın size verdiği müjdeyim. İbrahim aleyhisselam onun için dua etmişti. Annesi rüyasında görmüştü ve Hazreti İsa da haber vermişti. O yüzden Peygamberimiz böyle buyurur. Ve ayette buyurulduğu gibi onların nefislerini temizlesin. Hazreti Peygamber insanlara bunu öğretiyordu. Nefislerinizi temizleyeceksiniz. Nefislerinizi. Yeryüzünde Allah'tan başka tapılan, itaat edilen, mabutların, ibadet edilen varlıkların içerisinde nefisten daha büyüğü yoktur. Allah'ın dışında tapılan varlıkların içerisinde nefisten daha büyüğü yoktur buyuruyordu. Yani insanlar nefislerine taparlar. Bizi bu hususta ikaz ediyordum. İnsanlar ekseriyetle şeytana uydu derler. Filan adam şeytana uydu, filan adam filanlara uydu derler. Peygamberimiz buyuruyor ki, aslında öyle değil. İnsanlar aslında nefislerine uyarlar. Nefislerine uyarlar. Şeytana değil. Şeytan harama bak dediği zaman bakar. Ama damdan aşağı atla dese atlamaz. Demek ki insan aslında şeytana uymuyor. Nefsine uyuyor. Nefsine hoş geldiği zaman şeytanın dediğini yapıyor. Nefsinin hoşuna gitmediği zaman demek ki insan şeytana uymuyor. İnsanlara da uymuyor. Hakikatte insan nefsine tapıyor. Allah'a kulluk yapmadığı zaman özgür olacağını zanneden bu insan nefsinin kulu, kölesi oluyor. Allah'a kul olsaydı nefsine kul olmayacaktı. Allah'a kul olmayınca her şeye kul olur. Güya özgür olacak. Allah'a kulluk yapmak istemiyor insan. Özgür olmak istiyor. Daha beter köle oluyor. Nefsinin kölesi oluyor. Her şeye kulluk yapmaya başlıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanları nefislerine karşı mücadeleye davet ediyordu. Kur'an buyurur ki: "Eraeyte men ittahaza ilahehu heva?" Gördün mü? Gördün mü o kimseyi? Onun bir tek ilahı var, o da onun nefsidir. Nefsini ilahlaştırmış, nefsine tapan adamı gördün mü? Kur'an-ı Kerim insanların nefislerine taptıklarını söylüyor. Hazreti Peygamber bizi bu hususta ikaz ediyor. Nefsimize karşı mücadele verebilmemiz için bize nefsi terbiye etmenin yollarını öğretiyor. Nefse karşı mücadeleyi öğrenmeyenler medeniyet meydana getiremezler. Bir medeniyet eğer nefse karşı mücadeleyi öğretmiyorsam, bu takdirde o medeniyet asla medeniyet olamayacaktır. Nefislere karşı mücadeleyi öğretmeyenler, nefislere, arzulara, isteklere uymayı öğretenler hiçbir zaman medeniyet meydana getiremezler. İstedikleri kadar uzaya gitsinler, istedikleri kadar zengin olsunlar, nefisleri terbiye etmedikten sonra medeniyet yoktur ve o toplum gerici bir toplumdur. Bir toplumda Allah'a değil nefislere itaat ediliyorsa o toplum gerici bir toplumdur. Bir toplumda mana değil madde daha önemliyse o toplum gerici bir toplumdur. Bir toplumda kadının çocuk doğurması ve onu büyütmesi önemli görülmüyorsa madde üretmesi, malzeme üretmesi, mal üretmesi önemli görülüyorsa o toplum gerici bir toplumdur. Bir toplumda ruh önemli değil, ceset önemliyse o toplum gerici bir toplumdur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara maddeye değil manaya önem vermeyi öğretti. Bize bunu kazandırdı. İnsanın maddi yönünü yalnızca düşünenler, manevi yönünü ihmal edenler, bu şekilde bir medeni insanın ortaya çıkamayacağını öğretti. Ruh ve beden ikisinin de ihmal edilmemesi gerekiyordu. Batı medeniyeti insanın ruhunu ihmal etmiştir. Batı medeniyeti İnsanın maddi yönünü önemsedi, manevi yönünü ihmal etti. Bunun sonunda huzursuz bir toplum meydana geldi. Anarşist bir toplum, mafyalar, terör örgütleri, bir okula girip okuldaki talebeleri öldürenler. Bu böyle bir toplum ne kadar zengin olursa olsun asla ilerici bir toplum sayılamaz. Hazreti Peygamber nefisleri terbiye etmeyi öğretti. Az yemeyi, az uyumayı, gereksiz konuşmamayı ve bazen yalnız kalıp düşünmeyi, tefekkür etmeyi öğretti. Kainat kitabı üzerinde düşünmeyi öğretti. İnsanlar sadece kendi özel hayatlarını düşünür hale geldiler. İnsanlar sadece bankadaki hesaplarını düşündüler. Hazreti Peygamber onlara kainat kitabına bakmayı öğretti. Bakın buyuruyor. Bakın göklere, bakın yeryüzüne, bakın geceye ve gündüze, bakın hayvanlara, bakın dağlara, bakın bitkilere, bakın yağmura. Bakın ve görün. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize tefekkürü öğretti. İnsanların dünyasında böyle bir şey yoktu. Tefekkür etmiyorlardı. Kur'an-ı Kerim buyurur ki: İnne fî halkı semâvâti vel ard ve ihtilâfi leyli ve nehâr le âyâtin li ulil elbâb. Göklerin ve yerin yaratılmasında, gecenin ve gündüzün ard arda gelmesinde akıl sahipleri için deliller vardır. Bakın, düşünün, gökyüzüne bakın, Allah'ın birinci kitabını okuyun. Allah'ın kitabı iki tane. Birisi kainat kitabı. Bakın Allah'ın kudretini kainatta görün. Bakın Allah'ın sanatını kainatta görün. Bakın Allah'ın ilmini kainatta görün. Bakın Allah'ın zenginliğini kainatta görün. Ondan sonra Kur'an'ı okursanız ancak o zaman anlayabilirsiniz. Bu kainatı yaratanın gönderdiği kitap. Bu şekilde bakarsanız o sonsuz ilim sahibinin, sonsuz kudret sahibinin gönderdiği kitap. Böyle bakarsanız Kur'an'ı anlayabilirsiniz. Aksi halde anlayamazsınız. Kainata bakmak lazım. Hazreti Peygamber baktı. Tefekkür etti. Allah Azze ve Celle'yi tanıdı. Hazreti Peygamber bize bu şekilde yükselmemizin mümkün olduğunu öğretti. Yükselin dedim. Marifetullah'a ulaşın. Allah'ı tanıyın. Muhabbetullah'a ulaşın. Allah'ı sevin. Allah'ı tanırsanız Allah'ı seversiniz. Tanımazsanız nasıl seveceksiniz? Allah'ı tanıyın. Allah'ı sevebilirsiniz. Hazreti Peygamber bize yükselmemizin mümkün olduğunu öğretti. Yükselebilirsiniz, yükselin. Tefekkür ile yükselirsiniz, ibadetle yükselirsiniz, zikrullah ile yükselirsiniz, nefisleri terbiye ederek yükselirsiniz. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem insanlara cihadı da öğretti. Cihadı da öğretti. Yalnızca inanç esaslarını değil, ibadet esaslarını değil, ahlak esaslarını değil, hayatımızda bağlı kalacağımız kanunları, farzları ve haramları da öğretti. Bununla beraber cihadı da öğretti. Fakat mesela Allah Resulü'nün cihat anlayışı nasıl bir anlayıştı? Nasıl bir anlayıştı? Hazreti Peygamber'in cihat anlayışı, Kur'an'ın cihat anlayışı yeryüzüne bizim hakim olmamız değil. Yeryüzünde kendi hakimiyetimizi sağlamak değil. İslam'ın cihat anlayışında ganimet almak yok. Ganimet almak için cihat yok. Kendi ırkının üstünlüğünü sağlamak için cihat yok. Toprakları almak için cihat yok. Hazreti Peygamber'in cihattan beklentisi yeryüzünde Allah'ın hakimiyetinin gerçekleşmesidir. Kendi hakimiyetimizin gerçekleşmesi değil. Amerika Irak'a saldırır. Kendi hakimiyetini gerçekleştirmek için. Bu bir işgaldir. Bu işgaldir. Bu bir cihat değildir. Bu bir fetih değildir. Kendi kültürünü, kendi medeniyetini yerleştirmek için ya da orayı sömürebilmek için, orada kendi hakimiyetini kurabilmek için bu işgaldir. Fetih değildir. Hazreti Peygamber fetihe insanları davet etmektedir. Hazreti Peygamber'in cihat anlayışında memleketleri almak, kendi hakimiyetimizi kurmak değil, Allah'ın hakimiyetini kurmak esastır. Ben diyor, umirtu en ukatilen nas hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Ben emrolundum ki insanlar La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a şahitlik yapana kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Yani tüm dünyada Allah'ın dediği olana kadar, o, tüm dünyada İslam'ın hakimiyeti gerçekleşene kadar onlarla mücadele etmekle emrolundum. Herkesin Müslüman olması değil, dinde zorlama yok. Hazreti Peygamber dinde zorlama olmadığını da öğretti. Dinde zorlama yok, ancak Allah'ın hakimiyetini tüm dünyada gerçekleştirmek var. Sonra insanlar ister Müslüman olur ister olmaz. Fakat tüm dünyada Allah'ın dediği medeniyet meydana gelir. İşte ondan sonra herkes istediğini tercih eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna benzer birçok değerler yerleştirdi topluma. Savaş ve barışın esaslarını getirdi. Savaş nasıl yapılacak, barış nasıl yapılacak, bütün meselelerde bir takım ölçüler koydu ve o bunları yerleştirmeye çalışırken elbette ki bir sürü engellemelerle karşılaştı. Kıymetli kardeşlerim, o bütün bu engellerle mücadele etti. Ölümü göze aldı, aç susuz kaldı, 2 ay geçerdi. Peygamberimizin evinde ocak yanmazdı, yemek pişmezdi. 2 ay geçerdi, onun evinde ocak yanmazdı. Halbuki bütün Arabistan Yarımadası'nın da hükümdarı durumundaydı. Medine'de İslam devletini kurmuş olduğu halde, İslam devletini kurmuş ve o bölgenin hakimi buna rağmen hasırın üzerinde yatıyordu. Hasırın üzerinde yatıyor ve herkes karnına bir taş bağladığı zaman açlıktan dolayı Hazreti Peygamber karnına 2 taş bağlamak zorunda kalıyordu. Halbuki o zaman kendisi devlet başkanıydı. Bir gün Hazreti Ömer gelmişti Efendimizin yanına. Baktı ki Peygamberimiz uzanmış, hasırın üzerinde uzanmış ve hasırın izleri Peygamberimizin vücuduna çıkmış. Hazreti Ömer baktı, evde hiçbir şey yok, bir halı bile yok, yemek yok, bir kenarda bir miktar arpa var, hasır var ve bir koyun postu var, ağaç yaprakları var. Hazreti Ömer bunları görünce ağlamaya başladı. Efendimiz dedi ki, ya Ömer, neden ağlıyorsun? Ömer dedi ki, ya Resulallah, nasıl ağlamayayım? Sen Resulullah'sın. Sen hem Arabistan Yarımadası'nın hükümdarısın, hem de Allah'ın peygamberisin ve böyle yaşıyorsun. İran'ın kralları saraylarda yaşıyor. Bizans'ın kralları saraylarda yaşıyor. Sen ise böyle yaşıyorsun. Efendimiz dedi ki, ey Ömer, istemez misin ki dünya onların olsun, ahiret de bizim olsun? Benim dünya ile alakam yok diyordu. Ben dünyaya rahat etmek için gelmedim. Ben dünyada krallar gibi yaşamaya gelmedim. Allah'ın Resulü insanlara ve özellikle de devlet başkanlarına, yetkili insanlara böyle bir sünnet bırakıyordu. Yetkili insanlar fakirlerin de yetkilileridirler. Toplumun tamamı zengin olmayacak. Toplumda mutlaka fakirler de olacak. Ve yetkili insanlar onlara sabredin diyecekler. Kendileri zengince bir hayat yaşarlarsa o takdirde nasıl onlara sabredin diyebilirler? Bir adam Hazreti Ali'ye gelmiş ve demişti ki, ey Ali, benim bir kardeşim var, kendisine bakmıyor, doğru düzgün yemiyor, içmiyor. Karısına, çor çocuklarına bakmıyor. Bununla konuşur musun? Böyle yaşamayı takva zannediyor. Ruhbanlığı takva zannediyor. Hazreti Ali çağır dedi kardeşini. Geldi adam. Dedi ki Hazreti Ali, neden böyle yapıyorsun? Neden Allah'ın verdiği yiyeceklerden kendini mahrum ediyorsun? Neden doğru düzgün bir elbise giymiyorsun? Neden ailene bakmıyorsun? Allah'ın sana bu nimetlerden hesap soracağından mı korkuyorsun? Adam çok ilginç bir cevap verdi. Dedi ki, ya emirel müminin, ey halife, ey müminlerin reisi, sen de mi böyle konuşuyorsun? Ben seni kendime örnek aldım. Sen benden daha kötü durumdasın. Ben seni örnek aldığım için böyleyim. Sen de mi başkaları gibi bana böyle şeyler söylüyorsun? Adamın cevabı çok ilginç. Hazreti Ali'nin cevabı daha da ilginç. Hazreti Ali dedi ki, ben emiril mümininim. Ben halifeyim. Ya sen kimsin? Ben devlet başkanıyım. Bu devletin içinde zenginler de var, fakirler de var. Ben fakirlere sabredin diyeceğim. Demek zorundayım. Benim makamım bunu gerektiriyor. Ben insanlara sabredin demek zorundayım. Ben eğer zengince bir hayat yaşarsam onlara nasıl bunu söylerim? Ama sen normal bir insansın. Normal şekilde yaşayabilirsin. Hazreti Peygamber ve Hazreti Peygamber'in talebesi. Efendimizin hayatı o, talebesinin hayatı da bu. Ve nasıl bir bakış kazandırmış Hazreti Peygamber onlara? Bugün biz nasıl bakıyoruz? Bugün biz bir başbakan için, bakan için, milletvekili için, bir müdür için zengince bir hayat sürmeyi normal görüyoruz ve onun hakkı olarak görüyoruz. O öyle gerekiyor diyoruz. Onun makamı bunu gerektirir diyoruz. Halbuki Hazreti Peygamber'in böyle bir sünneti yok. Kendisi yalnız peygamber değil. Aynı zamanda devlet başkanı ama hayatı meydanda. Hazreti Ali aynı zamanda devlet başkanı ama hayatı meydanda. Allah Resulü'nün insanoğluna kazandırdığı bir değerdir bu. Hangi insan bu kadar çok değer kazandırmıştır insanoğluna? Peygamberimiz insanlara ruhbanlığın yanlışlığını da öğretti. Hristiyanlıkta ruhbanlık var. Dağlarda, mağaralarda yaşarlar bazı kimseler ve bu şekilde yükseleceklerine inanırlar. Nefislerini terbiye etmenin yolu olarak bunu görürler. Nefsi terbiye edebilmek için dağlarda, mağaralarda kötü bir hayat yaşamak gerektiğine inanırlar. Neden buna inandılar? Çünkü Hristiyanlık Roma'ya geldi. Roma'da da Yunan'da da dinsizlik vardı ve dünya perestlik vardı, şehvet perestlik vardı. Hristiyan alimleri insanları bu şehvet perestlikten kurtarabilmek için evlenmemeyi yol olarak buldular. Hayatın dışına çıkmayı, mağaralarda yaşamayı, nefse karşı mücadele edebilmek için tek çözüm yolu olarak gördüler. Halbuki bu çözüm yolu değil. Bunun sonucunda niceleri dinsizleşti. Bir din, eğer insanlara evlenmeyeceksiniz, yaşamayacaksınız, Yemeyeceksiniz, içmeyeceksiniz, banyo yapmayacaksınız, yıkanmayacaksınız, dağlarda yaşayacaksınız, yükselmek istiyorsanız ruhban olacaksınız dersen, elbette ki böyle bir dinden insanlar uzaklaşır. Yanlış din, dinsizliği doğurur. Öyle de oldu. Öyle de oldu. Avrupa'da yapılan anketlerde %70'inin hiçbir dine inanmadığı ortaya çıktı. Neden bu hale geldim? Bir takım hatalar, ruhbanlık gibi, kilisenin bilimle çatışması gibi, bilim adamlarını idam etmesi gibi, tarihte, orta çağda, Engizisyon mahkemelerinde onları idam etmesi gibi bir takım sebepler onların dinden soğumasına sebep oldular. Ve Hazreti Peygamber geldi, buyurdu ki İslam'da ruhbanlık yoktur. İnsanlara hayatın dışına çıkmadan, evlenerek, normal bir şekilde çalışarak, normal bir şekilde yiyerek, giyinerek, banyo yaparak, aile hayatı sürdürerek, akrabalık münasebetlerini devam ettirerek, insanca yaşayarak takva sahibi olmanın mümkün olduğunu öğretti. Allah'ın Resulü insanlara bir değer olarak bunu kazandırdı aynı zamanda. Böyle bir değer kazandırdı. Yani ruhbanlığın İslam'da olmadığını, takva sahibi olmak ve yükselmek için hayatın dışına çıkmanın gerekli olmadığını öğretti. Ve bir gün evine 3 kişi geldi. Kendi evine. Hanımlarıyla konuştular. Peygamberimizin evdeki durumunu sordular. Hanımları da Peygamberimizin durumunun normal olduğunu söylediler. Bazen bize yardım eder, bazen namaz kılar, bazen Kur'an okur, bazen istirahat eder. Yani normal dediler. Onlar dedi ki o peygamber olduğu için çok yapmasına gerek yok. Zaten günahı yok. Ama biz peygamber değiliz. O yüzden bizim çok yapmamız lazım dediler. Bir tanesi dedi ki, 3 kişiydiler. Biri dedi ki, ben karımı boşayacağım, bundan sonra evlenmeyeceğim. Diğeri dedi ki, ben bundan böyle her gün sabaha kadar namaz kılacağım, geceleri uyumayacağım. 3. kişi de dedi ki, ben de bundan böyle hiç oruca ara vermeyeceğim, her gün oruç tutacağım. Onların bu konuşmalarını peygamberimize söylediler. Ya Resulallah, 3 kişi geldi, senin evdeki durumunu sordular. Biz de anlatınca onlar bunu az buldular ve böyle böyle söylediler, gittiler. Peygamberimiz buyurdu ki, ben en takvanız benim, beni aşmaya kalkışmayın. Ben evlenirim de, ben geceleri uyurum, namaz kıldığım da olur. Ben bazı günler oruç tutarım, tutmadığım da olur. Beni aşanlar benden değildirler. Benim sünnetime uymayanlar benden değildirler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde hayatın dışına çıkmadan, insanca yaşayarak ama dünya perest olmadan, dünya perest olmadan ama dünyadan da el etek çekmeden, Kur'an'ın ifadesiyle dünyadan da nasibini unutma. Bu şekilde Hazreti Peygamber bize dünyaya nasıl bakacağımızı, nasıl yükseleceğimizi, ruhbanlıkla değil mücadele ederek yükseleceğimizi öğretti. Buyuruyor ki İslam'da ruhbanlık yok. Bir kenara çekilerek dağlarda, mağaralarda kendimizi eğitmek yok. Çünkü bu suni bir eğitimdir, suni eğitimle insan asla terbiye olmaz. Suni eğitimle insan asla terbiye olmaz. Suni eğitimler suni insanlar meydana getirir. Gerçekçi eğitimler lazım. Gerçekçi eğitimler gerçekçi, gerçekten nefisler terbiye olmuş insanlar meydana getirir. Peygamberimiz öyle buyuruyor. İslam'da ruhbanlık yok, cihat var. Yani Allah yolunda mücadele edin. Toplumun bir takım değerleri kazanmasını sağlayın. Bu yolda mücadele edin. Haramlarla mücadele edin. Farzları yerleştirmek için mücadele edin. Dünyada Allah'ın dediğinin olması için mücadele edin. Mücadele ederken nefsinizi terbiye edin. Mücadele sizin nefsinizi terbiye edecektir. Bir hadiste buyuruyor, insanlar gemiye binmişler. Bir kısmı üst kata yerleşmiş, bir kısmı alt kata. Su üst katta. Alttakilere su lazım olunca üst kata çıkmaları gerekiyor. Usandılar ve dediler ki, kendimize ait olan yerden, geminin tabanından bir delik delsek, bize oradan bol miktarda su gelse. Böyle düşündüler ve gemiyi delmeye başladılar. Geminin altından su gelmesi için. Peygamberimiz buyuruyor ki, eğer üsttekiler alttakilere engel olmazsa, o zaman hep beraber batarlar. Eğer üsttekiler alttakiler engel olur da geminin delinmesine müsaade etmezlerse hep beraber kurtulurlar. Efendimiz ne öğretmeye çalışıyor? Bize neyi kazandırmaya çalışıyor? Haramlara karşı mücadele eden bir insan meydana getirmeye çalışıyor. Ve bu dünya bir gemi. Biz de bu geminin yolcularıyız. Bir tane gemi var. 10 tane gemi yok. Hepimiz aynı dünyanın içerisindeyiz. Hiç kimse, ben özgürüm, istediğim gibi haram işlerim diyemez. Çünkü bu gemiyi delmektir. Ben de bu geminin içerisindeyim. Dolayısıyla hiç kimse ben özgürüm diyemez. Ben kendime ait olan yeri, kendime ait olan alt katı deliyorum diyemez. Çünkü aynı gemideyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha buna benzer birçok değerler kazandırdı insanoğluna. Kıymetli kardeşlerim, bugün dünyada var olan değerlerin birçoğu İslam'ın dünyaya kazandırdığı değerlerdir. Müslüman olmayabilirler. Fakat bilesiniz ki onlar bile İslam'ın değerlerinin tesiriyle bugün bir takım haklar veriyorlar. Eğer dünyada bugün bir takım şeyler yerleşmiş ise bu gene İslam'ın malıdır. İslam'ın yerleştirdiklerinden kalanlardır. Ve son olarak şuna temas edip konuyu bitireyim. Allah Resulü bu değerleri yerleştirince bize nasıl fayda sağlamış oldu? Efendimizin yerleştirdiği değerlerin içerisinde en başta kelime-i tevhid. Allah'tan başka bir ilah, bir otorite tanımayıp sadece Allah'a itaat etmek. Peygamberimiz onlara İslam'ı anlattığı zaman kabul etmediler. Kelime-i tevhidi kabul etmediler ve başka bir şey söyle dediler. Amcası Ebu Talib dedi ki, yeğenim, kabul etmiyorlar. La ilahe illallah'ı kabul etmiyorlar. Başka bir şey söyle. Ahlak de, namaz de, vatan de, millet de, başka şeyler söyle. Efendimiz buyurdu ki, ben la ilahe illallah derim, başka da bir şey demem. ve ben sizi öyle bir kelimeye davet ediyorum ki onu söylediğiniz zaman bütün dünya size boyun eğecek. Dünya devleti olacaksınız. Nasıl olacak? Bir toplum la ilahe illallah deyince nasıl dünya devleti olur? Çünkü bu bir kelimeden ibaret değil. La ilahe illallah bir inançtan ibaret değil. La ilahe illallah Allah'ın ilah olması, ondan başka bir ilah tanımamak, sadece ona itaat etmek, dolayısıyla onun kanunlarına bağlı kalınca güçlü bir toplum meydana gelir. İşte o zaman dünya devleti olur. Efendimizin söylediği şey kendi hayatındayken de gerçekleşmeye başladı. Ömrünün son 3 senesinde, ömrünün son 3-4 senesinde 3-4 tane Türkiye büyüklüğünde Arabistan Yarımadası fethedildi. Efendimizin dediği şey gerçekleşti. Ben sizi öyle bir kelimeye davet ediyorum ki onu kabul ederseniz, sadece Allah'ı ilah olarak kabul eder, sadece ondan kanunlarınızı alırsanız güçlü bir toplum meydana gelir ve dünya devleti olursunuz. Öyle de oldu. Bugün peygamberimizin varlığı şart değil. Bugün yeniden yeryüzüne tevhidi yerleştirmek bizim sorumluluğumuzdan. Bugün ümmet olmak bizim sorumluluğumuzdan. Bugün Hazreti Peygamber'in mücadele ettiği gibi o yöntemle mücadele etmek bizim sorumluluğumuzdan. Bugün Hazreti Peygamber nasıl eğittiyse, nasıl bir eğitim metodu uyguladıysa, o eğitim metodunu uygulayarak yeni bir nesil meydana getirmek, Allah'ın boyasıyla boyanmış olan bir nesil meydana getirmek bizim sorumluluğumuzdan. Kıymetli kardeşlerim, bugün Hazreti Peygamber'i anmış olduğumuz şu programda anlamamız gereken önemli noktalardan birisi, bugün Hazreti Peygamber'in varlığının şart olmadığı ama onun getirmiş olduğu değerlerin Kur'an ve sünnetin halen canlı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde elimizde olduğudur. Madem ki elimizdedir, o halde bugün de aynı şekilde onu yeryüzüne hakim kılmakla mükellefiz. Hazreti Peygamber'i sevenler onun getirmiş olduğunu hayatlarına hakim kılmalıdırlar. Hazreti Peygamber'i sevenler onun getirmiş olduğunu dünyaya hakim kılmanın mücadelesini vermelidirler. Ve Allah Azze ve Celle bu kriterleri Peygamberimize verdi. Yeryüzünde bir medeniyet meydana gelsin diye. Birden fazla medeniyet olursa yeryüzünde medeniyetler çatışması olur. Birden fazla değerler sistemi olacak olursa yeryüzünde anarşi, kargaşa, savaş bitmez. Sanayi toplumuna ayrı bir takım değerler, tarım toplumuna ayrı bir takım değerler, fakirlere ayrı, zenginlere ayrı, kadınlara ayrı, erkeklere ayrı. Eğer böyle olacak olursa toplumlar arasında medeniyetler çatışması meydana gelir. O yüzden Allah Azze ve Celle peygamberini göndererek tüm dünyada aynı değerlerin hakim olmasını istedi. O yüzden peygamberini bütün alanlarda gönderdi. O yüzden peygamberini tüm dünyaya gönderdi. Bütün zamanlara, bütün mekanlara gönderdim. Eğer bir zaman için ve bir mekan için göndermiş olsaydı, o takdirde tüm dünyada aynı değerler olmamış olurdu. aynı değerler tüm dünyada olursan, o takdirde sorun kalmaz, insanlar arasında sulh ve selamet gerçekleşir, anarşi biter, gençlik bugünkü durumdan kurtulur, haksız ve zalimce savaşlar son bulur, medeniyetler arasındaki fark kalmaz, yeryüzünde bir tane medeniyet bu kriterlere göre bir medeniyet meydana gelir ve yeryüzünde selamet gerçekleşir. Allah Azze ve Celle bu dava uğrunda mücadele etmeyi ve Hazreti Peygamber'in getirdiği o değerleri anlayabilmeyi nasip eylesin. Allah'ın rahmeti hepinizin üzerine olsun kıymetli kardeşlerim.